Ayrım 7.
Çetin Bey beni aradığı zaman gerçekten de mektubunuzda sözünü ettiğiniz konuşma oldu aramızda. Kendisinden yazılı onay almamı istedi. Ben de biz bu konuyu Erol Bey ile daha önceden konuşmuştuk dedim. Ve ben sizin en başta verdiğiniz güvenceden, sözünüzden vazgeçmiş olduğunuzu elbette ki bilmiyordum. Mektubunuzda bir paragrafta aynen şöyle diyorsunuz. Bırakalım kitabın bütün konusunu, işin alfabesine gelelim. Bir hürriyetçi ülkesinin başbakanına ve onun eşine Turgut Semra dememelidir, diyememelidir. Harcı alem ifade belki kitap sattırır ama bizim prensiplerimize zararlı olur. Ben kitabımı bir hürriyetçi olarak değil, Emin Çöreşen olarak yazdım. Kitapla ilgili hiçbir şey gazetede yayınlanmadı. Nitekim sonraki günlerde bütün gazeteler kitabımla ilgili alıntılarla doluyken Hürriyet'te bir tek satır bile çıkmadı. Buna da saygım var. Tamamen bağımsız bir biçimde ve kişisel olarak yazdığım bir kitabın Hürriyet gazetesine şu veya bu şekilde zarar verebileceğini doğrusu hiç aklıma getirmemiştim. Çünkü onu gazete için yazmamıştım. Nitekim o kitapta yer alan bazı bölümleri bundan bir süre önce Hürriyet'e yazı dizisi olarak yayınlamıştık. Bence hiçbir sakıncası olmayan bölümler bile amansız bir biçimde sansür edilmişti. Kitapta ilgili kişilerin niçin sadece isimlerini kullandım? Çünkü hepsi aynı ailenin bireyleri. Soyadı kullanmaya kalkışsam binlerce kez Özal kelimesi geçecekti. İkincisi, bu uygulama dünyanın her yerinde vardır. Ben keşfetmiş değilim. Örneğin Ronald Reagan'a Amerikan basınında Ronnie, Margaret Thatcher'a İngiliz basınında Maggie denildiğini siz de yabancı gazetelerden binlerce kez izlemişsinizdir. Kitabın genel konusuna gelince, evet, Özal ailesine övgüler düzmedim. Ve inanın ki efendim, bu konuda en büyük ilhamı da sizin geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan ve ortalığı ayağa kaldıran Sayın Başbakan adlı nefis yazınızdan aldım. O yazıda kullandığınız her cümlenin altına o gün de imzamı atardım, bugün de atarım. Benim kitapta ele aldığım Turgut Özal, sizin o güzel yazınızda sözünü ettiğiniz ve kamuoyuna tanıttığınız Özal'dır. Ben sadece olayı biraz daha genişlettim, hepsi o kadar. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, kitap Türkiye'de olağanüstü bir patlama yaptı. Piyasa allak bullak oldu, yok satıyor. Böyle bir olay şimdiye kadar yayın piyasasında yaşanmadı. Kitap piyasaya çıkalı 2 hafta oldu ve şu anda 8. baskı satılıyor. Tahmin ediyorum ki bundan bir ay sonra kitabım Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok satan kitap unvanını kazanacak. Bu durumdan ben Emin Çöreşen olarak elbette ki gurur duyuyorum. Ama kitabın yazarı sadece Emin Çöreşen değil, Hürriyet gazetesinin yazarı Emin Çöreşen. Bu konuda beklerdim ki bu mutluluğun hiç değilse küçücük bir bölümünü siz de benimle birlikte paylaşın. Çünkü ben kitabımda yalan yazmadım, yanlış yazmadım, gerçekleri saptırmadım. Eğer yazdıklarım yalan yanlış olsaydı, ilk tepki çok haklı olarak sizden gelirdi ve bana derdiniz ki, oğlum sen ne yapıyorsun? Yalan yazmak benim gazetemde çalışan bir insana yakışmaz. Senin yalan ve yanlışın benim gazeteme yansır. Yine de çok sevinçliyim ki böyle bir tepki gelmedi. Sizden gelmediği gibi başkalarından da gelmedi. Özal ailesinden de gelmedi. Sadece annelerinin Alevi olmadığını söylediler. Hepsi o kadar. Size burada haddim olmayarak bir konuyu daha iletmek istiyorum. Hürriyet okuyucusunun bu kitaba gösterdiği büyük ilgiyi lütfen bana sormayın. Belki benim size yalan söyleyeceğimi düşünürsünüz. Güvendiğiniz insanlar vardır gazetede. Onlara lütfen görev verin ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de gazete santralinde görevli arkadaşlara sorsunlar. Binlerce okuyucunun kitabı nerede bulabilmek için Hürriyet telefonlarına nasıl saldırdığını anlatsınlar. Gazete bürolarına gelen ve kitabı temin etmek isteyen, bana telefon eden binlerce okuyucuyu, ki bunların hepsi Hürriyet okuyucusudur, size onlar anlatsın. Şu 2 hafta içerisinde bütün Hürriyet bürolarında bu tablolar yaşandı ve yaşanmaya devam ediliyor. Bence bunlar bir gazete için güzel şeylerdir. Benim için Türk kamuoyu için ne kadar güzelse, ne kadar mutluluk doluysa, sanırım Hürriyet için de aynen böyle olması gerekir. Kitap için yazacaklarım bu kadar. Özür dilerim, biraz uzun yazıyorum galiba. Size bundan önce de savunma amacıyla bir mektup yazmıştım. O da sizin bana yazdığınız bir mektupla ilgiliydi. Savunma mektupları ister istemez biraz uzun kaçıyor. Mektubunuzda bir konudan daha söz ediyorsunuz. Panelleri, açık oturumları ve tebliğ sunmaları. Evet, birçok yerden bu tür toplantılara çağrılıyorum. Liselerden tutun, üniversitelere, Rotary kulüplerinden tutun, çeşitli gençlik kulüplerinin toplantılarına kadar. Ve onların hepsinde, ama hepsinde gazetecilik, yazarlık konularını işliyorum. Hacettepe, Bilkent, ODTÜ, Anadolu Üniversitesi, liseler, çeşitli seçkin kuruluşlar. Hepsine gurur duyarak katıldım. Genç insanlara gazetecilik olayını anlattım. Bütün salonlar tıklım tıklım doldu. Yüzlerce genç insan Hürriyet Bürosu'na ziyaretime geldi. Ben oralara Emin Çöreşen olarak gidiyorum. Ama aynı zamanda sizin gazetenizin adını da götürüyorum. Hürriyet'e sırf bu nedenle binlerce okuyucu kazandırdığımdan hiç kuşkunuz olmasın. Bugüne kadar bir tek toplantıya bile siyasi amaçla gitmedim. Çağrıldığım siyasi toplantıların hiçbirine katılmadım. Çünkü açıkça taraf olmayı istemedim. Her toplantıda Hürriyet yazarı Emin Çöleşen olarak takdim edildim. Acaba kötü bir iş mi yapmış oldum? Yoksa oralarda gazeteyi küçük düşürecek davranışlarda mı bulundum? Size laf mı getirdim? Sadece şu son kitap vesilesiyle isimlerini sizin de çok iyi bildiğiniz en az 5 gazeteci arkadaşım bana Hürriyet niçin senin kitabına bir tek satırla bile değinmiyor sorusunu hem de yazmak için sordular. Hepsine de bu soruyu lütfen sormamış olun ve yazıda da hiç değinmeyin diye ricada bulundum. Gerçekten de sormamış oldular ve yazılarında bu konuya değinmediler. Bir tanesi yazısını bana okuyordu ve bu konuyu yazmıştı. Rica ettim, yazmış olduğu o bölümü çıkardı. Bütün bu olup bitenleri bir gün isimleriyle açıklarım. Sayın Simavi, Türk basınının ne olduğunu sizin kadar olmasa bile ben de kendi çapımda biliyorum. Kıskançlıklar, kompleksler, dedikodular, jurnaller. Hatırlıyor musunuz Ankara Matbaası'nın açılış kokteylinde bana sen galiba milliyetle dirsek temasına geçmişsin demiştiniz. Öyle bir şey olmadığını size söylemiştim. Orada hata elbette ki sizde değildi. Size yalan söylemişlerdi. Çünkü ben dirsek temasına geçmem. Geçecek olursam bir anda geçerim. Size ayaküstü bunu anlatmıştım. Sizden bir istirhamım var. Hürriyeti temsil ediyor olmanın sorumluluğundan söz etmişsiniz mektubunuzda. Bu konuda lütfen en küçük bir kuşkunuz bile olmasın. Ben nerede Hürriyeti temsil ediyorsam orada aynı zamanda kendimi temsil ediyorum. Nerede kendimi temsil ediyorsam aynı zamanda gazetemi temsil ediyorum. Bu nedenle size laf getirmem. Eğer size bazı şeyler söyleyenler olursa lütfen benimle yüzleşip yüzleşmediklerini öncelikle sorun. Arkadan konuşanlar çok oluyor, itibar etmeyeceğinizi biliyorum ama duyduklarınızı bana sorarsanız beni çok sevindirirsiniz. Sayın Simavi, siz haklı olarak her zaman madalyonun bir yüzünü görüyorsunuz. Size kısaca madalyonun öbür yüzünü de anlatayım. Büroda bütün işlerini kendisi yapmak zorunda olan bir insanım. Okuyuculardan mektuplar yağıyor. Bunlara tek tek cevap vermek benim için bir görev. Çünkü ben okuyucuya değer veririm. Gelen mektupları çöpe atmam, tek tek zarfa koymak, pullarını tükürükleyip yapıştırmak bile benim işim. Günde 50 tane telefon gelir, kendiniz bakarsınız. Telefon etmeniz gerekir, kendiniz ararsınız. Meşgul çıkar, mutlaka bulmanız gerekmektedir ve işi gücü bırakıp bir saat telefon çevirirsiniz. Bin bir tane angari işle uğraşmak zorunda kalırsınız. Sakın yanlış anlamayın. Sizden bu gibi konularda en ufak bir isteğim bile yok. Bu ülkenin gazetecisiyim ve şartların ne olduğunu bildiğim gibi haddimi de bilirim. Benim kafamda sadece bir tek istek var. Rahat bırakılayım ve gazetecilik yapmama bir takım kurallar getirilerek engel olunmasın. Yalan yazarsam, yanlış yazarsam, mesleğimi kendi kişisel çıkarlarım için kullanırsam, sizin gazetenizi yaptıklarımla şu veya bu biçimde küçük düşürürsem, o zaman bana karşı çıkın. Bana belki bir gün bir başka mektup yazarsınız ve aferin oğlum Emin, şu işi de iyi yaptın ve başarılı oldun deyip sevindirirsiniz. Kim bilir, bakarsınız bir gün gelir ve benim olumlu bir yönümü düşünürsünüz ve bana yazarsınız. Ben de o mektubu herkese gösteririm. Elimde güzel bir belge kalmış olur. Son olarak size bir şey daha söylemek istiyorum. Benim bu son kitabım ya da bazı yazdıklarım acaba başınızı ağrıttı mı? Belki Sayın Özal'dan size bir tepki gelmiş olabilir. Eğer böyle durumlar olursa ya da olmasa bile sizi zor duruma düşürdüysem bana açıkça istifanı ver ve git diyebilirsiniz. Bunu derhal yerine getiririm. Benim yüzümden kimse laf etmesin. Tamamen siyasal amaçla bile olsa kesinlikle Size laf gelmesini istemeyeceğimi belki tahmin edersiniz. Hatta o kadar ki bu durumu sadece siz ve ben biliriz. Ben ortaya aşırı yorgunluk gibi bir gerekçe atarım ve olur biter. Bana güvenebileceğinizi lütfen bilmenizi isterim. Yeter ki benim yüzümden siz zor durumda kalmayın. Bu arada sizin hatırınızı bile sormadım. İnşallah sağlığınız ve keyfiniz iyidir. İyi olmanızı diliyorum. Siz de beni soracak olursanız iyiyim ama çok yorgunum. Mesleğimde şimdi olduğu gibi büyük mutluluklar yaşadıkça çok keyifli oluyorum ama bazen de keyfim kaçıyor. Saygılarımla efendim. Erol Bey'e 1 Şubat 1989 tarihli bu cevabımı gönderdim. Daha önceki mektubuna gönderdiğim cevabı alınca beni aramıştı. Bu kez aramadı. Gerçekten üzülmüştüm. Tam Turgut'un mutluluğunu yaşarken hiç beklemediğim bir mektubu Erol Simavi gibi çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir insandan almak beni üzmüştü. Ve kesin kararlıydım. Erol Bey ayrılmamı isterse gazeteden ayrılacaktım. Teoman Erel 5 Şubat tarihli Güneş'te yazıyor. Enişte, Çöleşan'ın kitabından bulamadım. Sen bana bul. Şu anda bulamam. Seninkini ver. Kitap seyahatte şimdi. Veremem. Bendeki kitap çok gezdi. Şimdi İzmir'de, inşallah yarın dönecek. Hasan Pulur ustamız 5 Şubat tarihli Milliyet'te yazıyor. Bilmem sizin de başınıza gelir mi? Bir büyük mağazaya bir parti mal gelir, gömlektir, kravattır, her neyse. İlk gün nedense elimiz kolumuz bağlanır alamayız. Ertesi gün işimiz çıkar gidemeyiz, bir başka gün gideriz ve kalabalıktan giremeyiz. Sonunda gelen mal seçilir, elenir, biz de kalanı ya alırız ya alamayız. Emin Çöreşan'ın kitabının macerası da 3 aşağı 5 yukarı bu örneğe benzedi. Kitap elimize geçti, tam okumaya başladık, araya başka işler girdi, fırsat bulup bitiremedik. Tabi bu arada diğer yazarlar böyle bir madeni keşfetmenin sevinci içinde Çöreşan'ın kitabını didik didik ettiler. Biz kitabı bitirdiğimiz zaman diğer yazarlar köşelerinde ikinci, üçüncü baskıları yapıp bize tur bindirmişlerdi. Bizde de seçilen maldan şunlar kaldı. Tam bu günlerde Milliyet'ten Özcan Ercan arıyor ve benimle bir pazar sohbeti yapmak istediğini söylüyor. Konu elbette Turgut. Çok seviniyorum ve kendisine. Sana çok teşekkür ederim Özcan. Bizim basında gazeteler başka gazetelerin elemanlarına genelde kompleksle yaklaşırlar ve onları gündeme getirmekten kaçınırlar. Ne zaman istersen yaparız röportajı diyorum. Ancak Erol Simavi'den gelen mektup doğrultusunda Çetin Emeç'i arayıp izin istiyorum. Erol Bey'e soracağını söylüyor ve 2 gün sonra izin geliyor. Özcan'la konuşuyoruz. O mu Ankara'ya gelecek yoksa ben mi İstanbul'a gideceğim? Ertesi gün karara bağlayacağız. Kendisini arıyorum. Ben seni arayacağım diyor. Bir kez daha arıyorum. Yerinde olmadığını söylüyorlar. Tekrar arıyorum ve bu arkadaşımızı bulamıyorum. Herhalde işe ruha filer karışıyor. O günden beri Özcan Ercan'dan haber gelmiyor. Bir telefon açıp da bu iş şu nedenle yattı demek zahmetine katlanmıyor. Oysa o sırada neler olduğunu ve bu konuşmadan niçin vazgeçirildiğini ben bütün ayrıntılarıyla biliyorum. Tam bu günlerde Uğur Mumcu İstanbul'dan geliyor ve bana ''Bilgi kaynağım çok kesin. Hürriyetten seni atmayı düşünüyorlar.'' diyor. Yapacağım bir şey yok. Uğur bazı ayrıntılar anlatıyor ve yaşadığım olaylar birbirini tutuyor. Bu konulara burada girmiyorum. Ancak Ahmet Özal gibi aile bireylerinin beni şikayet ettiklerini kesinlikle biliyorum. Bizim Turgut'ta bir olay anlatıyorum. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Alexander Haig, 1983 yılında bir gün Cumhurbaşkanı Evren'i Çankaya'da ziyaret ediyor ve ANAP Genel Başkanı sıfatıyla 6 Kasım 1983 seçimlerine girmek üzere olan Turgut Özal'ın veto edilmemesini rica ediyor. Çünkü o günlerde konseyde ve bazı askeri kesimlerde Özal'ın veto edilip saf dışı bırakılması isteği var. Ben kitapta bu hadiseyi yazıyorum ve Haig'in ziyareti üzerine kendisine icazet verildiğini yazıyorum. Bu olayı tam göbeğinden bilen insanlar var. Necdet Ürüğü var, Turgut Sunaf var, başkaları var. Şubat ayı başlarında Çankaya resmi bir açıklama yapıyor. Bu ziyaretin olduğu ancak Evren'le Haig arasında böyle bir konuşma geçmediği belirtiliyor. Bu açıklama basında tartışmalara neden oluyor. Oysa olay tamamen gerçek. İstanbul Basın Savcısı Aytaç Tolay gazetelere demeç veriyor. Turgut Nereden Koşuyor kitabı incelenmiştir. Kitapta soruşturmayı gerektirecek bir konuya rastlamadım. Oktay Akbal, Nereye kadar koşacak diye yazıyor. Reuters ajansı bütün dünyayı geçtiği bir haberde bilim kitabı da referans vererek Özal teknokrat mı yoksa padişah mı diye soruyor. Fırt dergisinde bir yazı çıkıyor ve özetle şunlar yazılıyor. Adı Emin ama kendisi ördek gibi şaşkın. Soyadı Çöleşen ama bırakın çöl aşmayı evinin kapısını bile bulamaz. Bu baldırı çıplak kalemşör her nasılsa zavallı bir kitap husule getirmiş. Turgut nereden koşuyor? Ananın örekesinden koşuyor. Ben Özal'ın avukatı değilim ama Sayın Başbakan'a haksızlık gösterilmesine tahammül edemem. Peki sen nereden koşuyorsun? Milletimiz bunu merak ediyor. Senin ipliğini pazara çıkarayım da gör. Efendim, bu Emin Efendi ilkokulu geri zekalılar sınıfında bitirmiştir. Daha sonra Yeşilçam'da Figüranlar Kahvesi'nde yazılmış, 3. sınıf filmlerde Hikat Garibesi rollerde oynamıştır. Kasımpaşa canavarı, Sütlüce'nin kamburu vesaire gibi. Askerliği zamanında Yunan ordusuna iltihak etmiştir. Neticede bir yazarın çekmecesinden cebellezi ettiği bir hikaye ile bir gazeteye kapılanmış ama kalemi mertek, daktiloyu trikotaj makinesi sandığı için terakki kaydedememiş, sonunda çalıştığı gazeteyi benzin döküp yakmıştır. Zaten Sayın Özal'a diş göstermesi, bu acınası yaratan iyilik ve doğruluk düşmanı olduğunun göstergesidir. Küstah Emin, sen ne püsküllü belasın, aşamayıp çöllerde susuz kalasın. SHP Kars Milletvekili Mahmut Alınak, benim Turgut'tan esinlenip ailenin mal varlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruyor. Bu önergesine cevap alamadığı gibi Özal bu milletvekilini mahkemeye veriyor ve kendisini hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat davası açıyor. O günlerde Salman Rushdie'nin kitabı Şeytan Ayetleri piyasaya çıkmış ve Hümeyni rejimi yazarın öldürülmesi doğrultusunda fetva vermiş. Salman ortalıktan toz olmuş. Gırgır dergisinde karikatür çıkıyor. Özal benim kitabı Hümeyni'ye götürmüş. Bir zahmet şunu da okur musun diye soruyor. Noktada Salih Memecan'ın altı kareden oluşan bir karikatürü. Hümeyni benzeri sarıklı ve sakallı bir adam konuşuyor ve tepiniyor. Tamam tamam. Salman Rushdie'yi affettim ama Emin Çöreşan diye biri varmış. Onun suyunu sıkmalı. Üstüne çıkıp tepinmeli. Ve bunları söyleyip tepinen adam birdenbire sakalını ve sarığını çıkarıyor, ortaya Özal çıkıyor. Bu arada Turgut yabancı basında da büyük rağbet görüyor. Kuveyt basınından İngiliz basınına kadar pek çok gazete kitaptan alıntı yapıyor. Yunanistan'ın ünlü Pontiki Mizah dergisi Turgut'a geniş yer veriyor. Kitap Anadolu basınında da geniş yer alıyor. Çoğunda lehimde yazılar yayınlanıyor. ANAP yandaşı bazıları da bu kitabı yazdığım için bana ateş püskürüyor. Bu aşamada bir tartışma daha başlıyor basında. Ben çok para kazanıyorum bu kitaptan. Acaba kaç para? Böylece Özal ailesi sayesinde köşeyi dönmüş oluyorum. Türkiye gazetesinde Bülent İşmen imzasıyla ve Emin Servet'e koşuyor başlığıyla bir yazı çıkıyor. Milliyet'te yer alan bu haberin başlığı şöyle. Olay kitaplar dönemi. Kimi sahibinin katline fetva getiriyor, kimi de milyonlar kazandırıyor. Milyonlar kazandıran kitap benimki. Bir süre sonra Turgut olayının akışı yön değiştiriyor. Kitap çok sattı ya, herkes kaç para kazandığımı merak ediyor. Bazıları bunu soruyor, bazıları ise soramıyor ama merak ediyor. Herkese 60 milyona yakın para aldığımı söylüyorum. Ama daha gelecek epey para var. İş öyle bir noktaya geliyor ki çok satan bu kitaptan çok para kazandım veya kazanacağım için kendimi ezik hissetmeye başlıyorum. Sanki suçluyum. Ummadığımız bir patlama olmuş ve kitap satmış. Yayın evi dürüst ve yazara parasını ödüyor. Ve ben bu durumun sorumlusu oluyorum. İnsanların çoğu amma da kazandın ha der gibi bakıyor ve bunu söylüyor. Bu durum sonraki aylarda da değişmeyecek şaka yollu bile olsa haydi haydi Özal ve ailesi sayesinde köşeye döndün. Yat kalk onlara dua et sözü bana baygınlık verecek. İnsanların çoğu işin esas bölümünü kaçırıp gözlerini kazanılan paraya dikecek. Güneri Civaoğlu Tokyo'da Özal'a beni dava edip etmeyeceğini soruyor. O da henüz karar vermediğini söylüyor. Şubat sonlarında bir gün gazetenin santraline tehdit mesajı bırakılıyor. Ayrıca yurt dışından benim de sonumun Abdi İpekçi'ye benzeyeceğini belirten bir kart geliyor.